İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal, 9. dizin, sayfa 185. 10. kısım. Jandarmalar yorgun bitkindiler, günlerden beri dağ taş dememiş o atı aramışlardı. Atı bulsunlar diye de köylüleri sıkıştırmışlar, onlara o kadar sopa çekmişlerdi ki, felek de maşallah demiş, bu köylüler de gavur olmuşlar, ne onlara atı yakalamış vermişler ne de atın yerini söylemişlerdi. Antep'in çöle yakın bir köylüğünden olan çavuş önüne gelene, ben bu işe şaştım arkadaş diyordu. Bizim oralarda Allah'a tapar, peygambere iman ederler. Halbuki bu dağlarda bu ata tapıyorlar. Bu at bunların çocuklarından, analarından da değerli. Atı yalnız Antepli çavuşun jandarmaları aramıyor. Başka başka birlikler de düşmüşler Toroslara, köylerin altını üstüne getiriyorlardı. Dayaktan başı gözü yarılanların, ayağı kolu kırılanların esamisi okunmuyordu. Jandarmalar bir karanlık işkence yeli gibi esiyorlardı Toros'un üstünde. Ya atı bulacak, teslim edecek ya da yerini gösterecek bir tek Allah'ın kulunu bulamıyorlardı. Antepli çavuşun birliği köye ilk akşamdan girdi. Muhtar, köylüler bu birliğin ününü duymuşlar, eli yüreklerinde hem birliği hem de başlarına gelecekleri bekliyorlardı. Birlik muhtarın daha avlusunun kapısından girer girmez çangal boynuzu kesilmeye hazır bir koçla karşılaştı. Bıçağı elinde tutan delikanlı avluya giren jandarmaları görür görmez eğildi. Yerde yatan iki kişinin ayaklarından tuttuğu koça bıçağı çaldı. Koçun boynundan fışkıran kan çavuşun ayaklarına kadar geldi. Ulan diye geçirdi içinden çavuş. Değil koç, ayaklarımın dibinde boğa kesseniz size acımam. Ata tabanlar kavmine ben değil kim yumuşak davranabilir? Çok sağlam yerlerden birbirini tamamlayan ihbarlar almıştı. Ya bu at bu köyde ortaya çıkarılacak ya da bu köy, bu Allahsızlar, Allah yerine ata tapanlar dayaktan, işkenceden öldürüleceklerdi. Antepli çavuş ve birliği ne akşam ne de gece köylülere hiçbir şey demediler. Onların sundukları kavurmaları, süzme balı, kaymağı, tereyağını onlarla birlikte yediler. Serdikleri sakız gibi mis kokulu yataklarda uyudular. Sabah olunca çavuş, muhtar diye sert buyurdu, bütün köylüyü köyün alanına topla. Ya o deli atı tutar getirirsiniz ya da başınıza geleceklerden ben mesul değilim. İçimizde bir jandarma var ki Kertiş Ali Onbaşı'nın babasına 1000 kere rahmet okutur. Çok sağlam yerlerden ihbar aldım. Ya atı şimdi burada bana derakap teslim edersiniz ya da başınıza geleceklere razı olursunuz. Çavuşum, o atın başına 1500 lira konduğunu biliyor musun? Biliyorum. O 1500 liranın yetmeyip 3000 liraya da çıkarıldığını biliyor musun? Bunu bilmiyorum muhtar.
E bil öyleyse.
Bilirsem ne olacak? Baba yiğit çavuşum, sen 3000 liranın ne kadar çok para olduğunu da biliyorsun değil mi? 3000 liraya 300'den daha çok öküz, daha çok beygir, sürü sürü koyun alınabileceğini de biliyor musun?
Biliyorum muhtar.
İşte o at bu köyde de olsa, ben de o atı yakalayabilsem, götürür de 3000 liramı alırım, alır da ömrümün sonuna kadar yoksulluk yüzü görmem.
Demek bu atı bize teslim etmeyeceksin.
At bu köyde yok.
Buralarda dolanıyormuş.
Ben de dolandığını duydum ama yüzünü bir kere olsun görmedim.
Görsen yakalarda bize teslim eder miydin?
Onun orası belli olmaz.
Siz Allah'a değil bu ata tapıyorsunuz.
Haşa çavuşum.
Sizin Kur'an'ınız, peygamberiniz bu at.
Tövbe de çavuşum, günaha giriyorsun.
Çavuş dişlerini sıktı. Allah'tan değil, siz bu attan korkuyorsunuz.
Haşa.
Haşa haşa, ne ulan, ne var ki atı teslim etmekte? Köy defterini getir.
Hemen getiriyorum çavuşum.
Köyün alanına, yanına da köy defterini al. Bütün künyeler tamam mı?
Tamam dedi muhtar. Bekçi kayanın üstüne çıktı, tellal çağırmaya başladı.
Köyün alanına derakap gelmeyen köylü cunhalı düşecektir. Jandarma çavuşu kıymetli Bekir çavuşumuz sizi alanda bekliyor. Gelmeyenin hali çok duman olacaktır. Çünküleyim ki Bekir çavuşumuzun kıymetli ellerinde köy defteri vardır.
Çavuş önde, muhtar arkada, köyün alanına gelindi. Alan ince yeşildi, yer yer çakıl taşlı bir çayırlıktı. Çayırlığın ortasından bir pınar çıkıyordu. Pınarın 15 adım ötesi keskin kayalıklardı. Köylü alana yavaş yavaş toplanıyordu. Çavuş köy defterindeki adları bir bir okuduktan, bulunmayanları ayrı bir kağıda yazdıktan sonra jandarmalara buyurdu. Önce muhtarı yatırdılar alanın ortasına. Ellerindeki hazır falakaya geçirdiler. Ellerinde boğa aletinden kırbaçlar vardı. Başladılar muhtara, yer misin yemez misin? Muhtarın çığlığı göklere ulaşıyordu. Muhtarın sesi dayanılmaz olunca dayağı kesiyor, bir jandarma, muhtar yaşlıydı, yaşlı adamın sırtına biniyor, tekmeleyerek pınarın içine sürüyor, gene yatırıp dövüyorlardı.
O gün akşama kadar jandarma birliği köyün yarısından fazla erkeğini sopadan geçirdi. Gün kavuşurken muhtarın konuk odasına döndüler. Onurlarına birkaç dana kesildi. Sofraya süzme bal, kavurma, kaymak geldi gene. Yalnız fıkara muhtar acısından sofrada bulunamayacağından özür diledi. Bekir Çavuş iyi, yüreği yumuşak bir delikanlıydı. Ne yapsın, vazifeydi. Yoksa onun kaçakçı babası da jandarmalardan çok dayak yemişti. Keşke dayak yemekle kalsaydı. Onun babasını jandarmalar sınırda bağırta yalvarta öldürmüşlerdi. O sebepten bu hususlarda çok anlayışlıydı Bekir Çavuş. İşte bakın, muhtarın öteki odadan inlemesi buraya kadar geliyordu. Babası jandarmalarca öldürülmüş bir kişi buna dayanabilir miydi? Hemen bir jandarma gönderdi ona susmasını, yoksa buyurdu. Dayak işkence faslı ikinci, gerekirse üçüncü günde sürecekti. Ya at yakalanıp getirilecek ya da bu köyde ayakta ya da sakatlanmamış bir kişi kalmayacaktı. Bekir Çavuş adam öldüremezdi. Çünkü babasını jandarmalar bağırta çağırta kan gölünde boğarak Suriye sınırında 10.000 liralık bir kazanç için öldürmüşlerdi. Şükretsinlerdi buna Bekir Çavuş'a, yoksa öbür birlikler. Sabah olunca birden köy kaynaştı. Kulaktan kulağa bir fısıltıdır gidiyor. Bekir Çavuş bunun ne olduğunu soruyor, soruşturuyor, bir türlü öğrenemiyordu. Sonunda yaşlı bir kadın Çavuş'un önüne dikildi. ''Bekir Çavuş, Bekir Çavuş'' dedi. ''Bak, milletin kemiklerini boş yere kırdın. At aşağıda, hem de İnce Mehmet'in Yağız atı. Bu dağlarda o atı bilmeyen, görmeyen yok. Aşağıda, çayırlıkta, bizim köyün yılkısının içinde. 500 atın arasından seçiliyor. Hiç görmeyenler bile İnce Mehmet'in atının o olduğunu bir görmede anlayıverirler. Haydi, var git de yakalasana onu. Haydi, var da git öldürsene onu kuzucuğum. Gök gibi gürleyen Bekir'im.'' diye onunla biraz da alaycı konuştu. ''Kadın, sus, benimle alay etme. Yoksa ben kadın madın yaşlı maçlı dinlemem. Ben bu dağların Azrail'iyim.'' ''Var git kurşun sık ona da, Adem gibi ol. Var git onu yakalamaya da Kelci Ömer gibi ol. Gitsen onu yakalamaya, götünde donun varsa. O at seni çont etsin de ağzın bir yana, burnun bir yana, gözün bir yana gitsin. Var git de sen zaten babanı öldürmüşsün. O atı öldürmeye kalk da anana kavuşsana.'' Yaşlı kadın açılmış veriştiriyordu. ''Ben babamı öldürmedim.'' Sen ağzında söyledin, babamı jandarma öldürdü diye söylemedin mi? Söyledim. Öyleyse ha sen öldürmüşsün ha başka jandarma, ne fark eder? Çok fark eder, sus kadın, sabrımı taşırma. Babasını öldürenden her şey beklenir, her şey diye bağırıyordu kadın. Sen beni de öldürür, İnce Mehmet'in atını da öldürürsün. Hadi, hadi, hadi var gitsene at orada. Sık kurşununu, vuruver. O atın da canı çıkıversin eğer kurşunun geçerse. Var git de yakala onu eğer yakalayabilirsen. Bekir Çavuş'u kadın buna atmış, ne yapacağını bilemiyor, köyün alanının ortasında kala kalmış, kadınsa ver yansın ediyordu. Çavuş biliyordu atı yakalamaya onun durduğu kayanın doruğuna çıkan Kelci Ömer kayanın üstünden uçuruma düşmüş, aşağıya ininceye kadar parçalanmıştı. Adem'in macerasını da Çukurova'da görmeyen, bilmeyen kimse yoktu. Atı yakalamaya kalkan Tazı Tahsin'in üstüne yıldırım düşmüş, ata kurşun sıkan deli oğlan felç olmuş, daha bütün bedeni uçacakmış gibi zangır zangır titriyor. Bu ata bulaşan çok kişinin başına olmadık işler gelmişti. Hele bir tanesini Bekir Çavuş kendi gözleriyle görmüştü. O akşam Urfalı jandarma Şehmuz yemin etmiş, ben bu atı yakalamadan sılan bana nasip olmasın demişti. Aradan 3 gün geçmeden Urfa'dan gelen 14 yaşındaki bir çocuk Şehmus'un kafasına hem de 7 kurşun sıkarak öldürmüştü. Meğer Şehmus'un babası çocuğun babasını öldürmüş, hapse girmişmiş. ''Haydi, haydi, haydi! Baba yiğitsen var git de atı yakala atı! Öldür bak ayağına kadar gelmiş İnce Mehmet'in atı, böyle fırsat kaçırılır mı?'' Bu sıra köylüler topallayarak, inleyerek alana doluştular. Muhtar bile geldi. Her iki koluna birer delikanlı girmişti. Bekir Çavuş'un gözlerinin içine oyar gibi bakarak "Çavuş" diye zar zor konuştu. "Anan seni Kadir gecesi doğurmuş. Bak at ayağına geldi. Haydi yola düşelim. Yağız çayırlıkta. Senin kendisini aradığını, onun için bizi bu hale getirdiğini biliyor ki bizi kurtarmaya geldi. Haydi onu yakalamaya, öldürmeye gidelim. Bütün jandarmaların keskin nişancı. Sen de öylesin değil mi? Bir kocaman atı eline ver silahını, 5 yaşındaki bir çocukla vurur. Şu titrek yaşlı adama ver. Bak 90 yaşında, o bile gözünü kapatır da vurur o atı. Seni anan Kadir gecesi doğurmuş ki at ayağına geldi. Atı vurursan belki 3.000 lirayı da sana verirler. Haydi in arkadaşlar, çocuklar, avratlar, atı yakalamaya. Yakalayamazsak vurmaya gidiyoruz. Bekir Çavuş kızarıyor, bozarıyor, eli ayağı titriyor, bir umar arayarak, muhtara yalvararak bakıyordu. Öteki jandarmaların durumları da ondan iyi değildi. Önde koşan çocuklar, arkasından genç kızlar, delikanlılar, daha arkadan da yaşlılar, topallayanlar, en arkadan da yılgın adımlarla jandarmalar çayırlığa girdiler. Gelen bir ova kadar geniş, yemyeşil serilmiş, yoncası çiçek olup uzamış çayırlığın ucunda duruyordu. Jandarmalar da geldiler, oraya sıralandılar. Köyün yılkısı belki 200-300 at kısrak, tay az ilerilerindeydi. Kimi yayılıyor, kimi ayağını karnına çekmiş güneşleniyor, kimi durmuş kuyruğunu sallıyordu. Yağız ortalarındaydı ve öteki atların arasından yüksek, uzun bedeni, büyük elma gözleri, kalem kulakları, enli göğsü, uzun boynunu aşarak ta aşağılara kadar dökülmüş kara yelisi, uzun topuklarına kadar inen kuyruğu, yıldırdayan tüyleriyle bir güzellik, bir görkem gibi soylu duruyordu. Kalabalığı görünce bütün atlar azıcık tedirgin oldular ya, bir şey yapmadılar. Yağız başını kaldırdı, burun kanatları geniş geniş açılarak havayı kokladı. Bir ara kuyruğunu dikti indirdi, ardından bir daha kuyruğunu dikti. Çayırın öbür ucundaki ormana kadar koştu. Ormana varır varmaz da geriye döndü, geldi yılkının yöresinde koşmaya başladı. Bir ara durdu, gene başını göğe dikti, burun delikleri açılmış havayı kokladı. Arka bacakları üstüne dikildi. Toprağa inerken birkaç kere yelesini salladı. Ardından da göğe tırmanırcasına ön ayaklarını havaya kaldırdı. Bu hareketi birkaç kere daha yaptı. Sonra da şahlanarak üst üste 3 kere kişnedi. Sesi karşı kayalıkta daha da büyüyerek 3 kere yankılandı. Yağız ata bir şeyler olmuş, yerinde duramıyordu. Önce büyük yuvarlaklar çizerek yuvarlığa gittikçe küçülterek kendi yöresinde döndü. Dönüşünü bitirince bir süre durdu, kalabalığa baktı. Başını ön ayaklarına indirdi, birkaç kere sertçe silkeledi. Bu sefer de gün batıya, alanın ucundaki çalılığa aldı yatırdı. Öteki atlar ılık güneşin altında rahat duruyorlardı. Yalnız birkaç kısrakta küçük kıpırdanmalar vardı. Yağız çalılığın kıyısındaki bir pınara eğildi, su içti. Orada durup başını havaya kaldırarak 3 kere kişnediği duyuldu. Kuyruğunu başını kaldırarak uzayarak bu yana doldurdu. Başta Bekir Çavuş, yanında jandarmalar tüfekleri omuzlarında, elleri kayışlarda durmuşlar, bekliyorlar. Gittikçe de yüzleri sararıyordu. O biraz önce köyde Bekir Çavuş'la konuşan çok yaşlı kadın, bükülmüş beli, incecik bedeni, kırışık içinde kalmış yüzü, ak başörtüsüyle geldi. Çavuşun önünde durdu. At da biraz yavaşlamış, kalabalığın önünde bir sağa bir sola koşuyordu. Bir gösteride bulunur gibi. İşte at önünde, işte sen, işte jandarmaların. Haydi yakalayın bakalım Mehmet'in atını. Tüfekleriniz kurşun dolu, vurun bakalım ince Mehmet'in atını. Haydi bakalım, bir koca köyün gözü önünde, işte at, işte siz, haydi in bakalım. Köylüye döndü. Söyleyin bakalım, şu görkemli atı ince Mehmet'in atı değil mi? Kalabalıktan ses çıkmıyordu. Bekir Çavuş, jandarmalar gerilmiş öyle duruyorlardı. Kalabalık da gözlerini onlara dikmişti. At kuyruğunu dikmiş önlerinden gidiyor geliyordu. Kadın bağırıyor, susmuyor. Bekir Çavuş'u kışkırtıyor. Öbürü ise sararıyor. Dudakları titriyor. Durmadan da terliyordu. Haydi vursana ince Mehmet'in atını. İşte at, işte sen. Milletin kemiklerini kıracağına. Yerde oturan muhtar sürünerek ayağa kalktı. Kadına doğru birkaç adım attı. Sendeledi. Delikanlılar bu anda ona yetişip koluna girdiler. Muhtar, sus Zöhre Hatun dedi, sus. Susmayacağım muhtar, susmayacağım. Hepiniz avrat gibi onun sopasının altına yattınız. Şimdi gücüm bana mı yetiyor? Muhtar gene, sus Zöhre Hatun diyeyim dedi. Başımıza büyük işler açma. Bunun üstüne kalabalıktan 5-10 yaşlı kadın çıktı, alana yürüdüler. Zöhre Hatun'u aralarına aldılar, çektiler götürdüler. At da koşmaktan, gösteriden yorulmuş olacak ki gitti yılkıya karıştı. Bir kısrak buldu. Kısrak ona bacaklarını açarak, gererek, küçük küçük su koy vererek yanaştı. Yağız at kısrağının boynuna yapıştı. Dişleriyle birkaç kere yöresinde boynunu dişleyerek, bacak aralarını açılmış titreyen burun kanatlarıyla kokladı. Aletini çıkardı, kısrağın üstüne çıktı. Ön bacakları kısrağın yanlarından sarkmış titriyordu. Dişlerini de boynuna geçirmişti. Kısrak üstündeki azgın atı zor taşıyordu. Beli bükülmüştü. Atın altında bir iki adım ileriye gidiyor, sağa sola sallanıyordu. Yağız at bu sırada kısrağı aştı. Gözleri birkaç misli büyümüş, sağrısı kırışmış seyiriyordu. Yağız at bunun arkasından bir kısrak daha buldu. Ona da aştı. 40 kısraktan sonra 3 yaşına gösteren bir alt ayla uzun uzun seviştikten, tayın boynunu diş yaraları içine bıraktıktan sonra ona da aştı. Yorulmuştu, yılkının biraz ötesine gitti, başı yerde azıcık bekledi. Alanın kıyısındaki kalabalık hiç ses çıkarmadan gerilmiş öylece bekliyorlar, yalnızca arada sırada jandarmalara belli etmeden bir göz atıyorlardı.
Orada biraz bekleyen Yağız gene havayı kokladı. Ön ayaklarını koşarcasına sallayarak gene göğe tırmandı, şahlandı, uzun uzun kişnedi. Geldi kalabalığın önünde biraz durdu. Sağa sola koştu, ardından da gün doğudaki kayalıklara, arada bir kendi yerisine dönerek aldı yatırdı. Az sonra keskin kayalığın sivrisindeydi. Yönünü güne dönmüş, kuyruğunu ağır ağır sallayarak yele çırpıyordu. Kalabalık hiç kimseden en küçük bir çıt çıkmadan gerilmekten yorgun, bitkin köye döndü. Jandarmalar da onların arkasından köye geldiler. Onlar da hiç konuşmuyorlardı. Onların da yorgunluktan yürüyecek halleri kalmamıştı. Yüzleri de daha sapsarıydı. Köyün içinde hiç durmadan başları önde öteki köye çektiler gittiler. 9. dizinin sonu. Sayfa 192.